Ayrım 10. Büyük Kin'in Kısa Öyküsü. Karşı Devrim. Ferruh Sidar. Sayfa 105. Menderes'in DP'nin ardılı olan diğer parti liderlerine bıraktığı miras İnönü fobisi. Menderes İnönü fobisini her fırsatta, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında sergilemekten çekinmiyordu. Ve bu çatı altında akıl almaz cümleler kurduğunda ise şimdilerde olduğu gibi arkadaşları onu çılgınca alkışlıyorlardı. Menderes TBMM'de yaptığı bir konuşmada İnönü'nün yüzüne baka baka, "Aksaçlı bir general, milli şef unvanını senelerce üzerinde taşımış bir insan, hayatının bir kısmını savaş meydanlarında geçirmiş, yaşlanmış, akpak olmuş bir zatın böyle bir dereceye düşmüş olması gerçekten elem vericidir. Dünkü diktatörün bugün huzurunuza çıkarak vatandaş hak ve özgürlüklerinin savunuculuğunu yapması gülünçtür. Biz millet iradesiyle geldik, buna şüphe yok. Bir sosyal ve siyasi esinti coşkun sel haline gelir, eskiyi yıkar. Eski yıkıntının bakiyesi, kılıç artığı, kendisini yenen silahın ne olduğuna yattığı yerden bakar. Onu elde edip tekrar varlığını devam ettirmenin yollarını arar. Yattığı yerden görüp de elde etmek istediği silah hak ve hürriyet silahıdır. Bunu bizlerden almak istiyorlar arkadaşlar," demişti. Menderes'in İnönü'ye ilişkin diğer yüzü. Günümüzde yaşanan bu fobinin yaratıcısı 1954 seçimlerinden sonra Dr. Fazıl Şerafettin Bürge'ye İnönü hakkında farklı konuşmuştu. Bir mektupla Nihat Erim'e ulaşan bu söyleşide Menderes, "İsmet Paşa emin olmalıdır ki ben şahsen kendisine karşı büyük muhabbetle doluyum. Kendisiyle yakın ilişkiye girerek memlekette ahlakiliği el birliğiyle yerleştirmeye çalışacağız. Bu yolda bizi şer kuvvetleri geri çevirmemelidir. Memleketin faydası çekişmede değil, iyi ilişkilerin kurulmasındadır. Partiler arasındaki ilişki ultimatum biçiminde olamaz. Muhterem İsmet Paşa'nın şahsiyeti üzerine aldığı sorumluluklar, gücü ve geçmişi iyi ilişkilere doğru gitmeyi emreder. Memleketin iç ve dış siyasetine ait işleri ben İsmet Paşa ile konuşabilirim, ona anlatabilirim. Fakat bu konuşmalarımızı başkalarına anlatmayacağına dair söz verirse," demişti. Menderes daha önce söylediğinin tam tersini söylemekten rahatsız olmuyor ve Atatürk'e çekinmeden dil uzatıyor. Atatürk'e de İnönü'ye de saldırmak Menderes'in olağan bir politikasıydı. Kendisiyle çelişmiş olmak, daha önce söylediklerinin tersini savunmak onu hiçbir zaman rahatsız etmedi. 15 yıl süreyle Halk Partisi'nde Halk Evleri Müfettişliği görevinde bulunan Menderes, 1930'da Aydın Halk Evi'nin açılış töreninde, "Milletimizin yükselmesi yolunda her ihtiyacı gören ve sezen büyük gazi, sosyal hayatımızda, kültürel hayatımızda çok derin bir boşluğu ve çok şiddetli bir ihtiyacı görmüş, bu boşluğu dolduracak ve ihtiyaca cevap verecek bir tesis ve teşekkülün esasını kurmak, temelini atmak şerefini de kazanmıştır," diyerek ulu önderi ve onun kurumunu övmüştü. 4 Mayıs 1951'deki söylevinde de, "Halk evleri, halk odaları kurmak, gençlik teşkilatını ele almak, faşistvari görüş ve düşüncelerin ürünüdür. Bunlar sosyal bünyemiz içinde tamamıyla yararsız, boş, geri ve yabancı uzuv halindedir," diyerek gerçek kimliğini göstermiştir. Dahası, "İstiklal Savaşı diyorsunuz, pekala 3 ayda bitebilirdi. Bunun yıllarca uzatılmasında Mustafa Kemal'in yerleşme ihtirası vardı," diyecek kadar da ölçüsüzdü. Menderes hiçbir zaman barışçı değildi. İktidara gelmeden önce karşılıklı sevgi ve saygıyı insan kendi terbiyesi için yapar. Onlar bize sevgi ve saygı göstermeseler bile biz bunu yapmaya mecburuz diyen bir liderin, iktidara gelir gelmez muhalefet liderini orduyu ele geçirmek ve böylece darbeye teşvik etmekle suçlaması, Halk Parti'den lideri başta olmak üzere tüm yöneticilerini başlarından atmalarını istemesi de bu barışçı söylemiyle çelişiyordu. Demokrat Parti'nin İnönü'yü ve CHP'yi küçümsemesi de bugünlere miras kaldı. Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidarı döneminde Bayar ve İnönü bir kez görüşmüşlerdir. İnönü'nün ricasıyla gerçekleşen bu buluşmayı Celal Bayar, "Benden randevu rica etti," diyerek küçümsemiştir. Bu süre içinde normal bir parlamento havası hissedilmemiştir. İnönü'nün seyahatlerinin engellenmesi, Uşak'ta taşlanması, Topkapı'da linç edilmek istenmesi büyük kinin göstergesiydi kuşkusuz. Demokrat Parti'nin tüm emekleri altüst eden politik mirasları. Demokrat Parti, anayasanın ve adaletin korunması, basın hürriyeti, dini siyasete alet etmemek, antidemokratik yasaları ortadan kaldırmak, iktidarla muhalefet arasında normal parlamento ilişkilerini sağlamak gibi seçim öncesi vaatlerini yerine getirmediği gibi, dilediğine ihale, gizli ihale ve değişebilir bir bedelle ihale anlayışı ile dikkat çekti. Dış siyasette ise Kore Savaşı'na katılışımız nedeniyle bir avuç kan verdik ama büyük devletler arasına katıldık diyerek böbürlenmişti. Laikliği daha önce kutsal olarak nitelerken Menderes'in Said-i Nursi'yi valilere tebliğ gönderecek konuma getirmesiyle sergilediği tutum dinin siyasete adet edildiğinin ürkütücü bir göstergesiydi. Isparta Camii meydanında halkın önünde büyük alkışlar arasında ve iki büklüm olmuş bir biçimde Said-i Nursi'nin ellerini öpen hükümet büyükleri o günden bugüne sürecek olan din kaynaklı politik kültürün yollarına kırmızı halılar döşeyerek sözde, din adına, tarikat ve benzerleri gibi her türlü yapılanmanın önünü açtılar. 1925'in kış ayları boyunca Rize, Giresun, Erzurum ve Maraş'ta çıkan olayları, Şark vilayetlerinde patlak veren Şeyh Said ayaklanmasını, yine 1930'da Menemen olayı ile 1933'te Bursa ve 1936 İskilip olaylarını çıkartanları, ki tamamı da Nakşibendi tarikatının ürünüdür, baş tacı ettiler. Siyasal bir ideoloji olarak İslamcılığı popülist söylem ve eylemler içerisinde uyguladılar. Yassıada yargılamalarında da açığa çıktığı gibi dengesiz bir şaire örtülü ödenekten verilen paralarla çıkartılan Büyük Doğu dergisi aracılığı ile kin ve intikam kustular. Aşağıdaki Necip Fazıl Kısaküre'nin Menderes'in ruhunu okşayan satırları ürkünç gerçeği gözler önüne sermektedir. Emaneti ayağa düşüren nesillerin hem kendilerinden hem de düşmanlarından İslamiyet'in intikamını biz alalım. Ve lütfeyle kutsi isimlerinden biri olan Müntakim ismini yazmadık tek levha, tek yaprak, tek nokta, tek mevzu, tek hesap, tek dava, tek şahıs, tek mezar bırakmayalım. O zaman görürsünüz intikam arsamızda yükselecek leşlerin azametini. AKP yönetimi Demokrat Parti'nin devamı ve mirasçısı olduğunu vurgularken bu konuda içtenlikli olduğunu kanıtlıyor. Şimdilerin Türkiye'sinde de aynı söylem ve eylemlere tanıklık ediyoruz. Başbakanın kimsiniz, çapınız ne diyerek muhalefeti küçümsemesi, yukarıda vurgulandığı gibi İnönü'nün randevu isteğinin lütufmuş gibi değerlendirilmesine eşdeğer bir tutumla 10 yılda 2 kez CHP liderleriyle bir araya gelişlerini bizden randevu istediler diye yorumlayıp böbürlenmesi, laiklikle ilgili eylem ve söylemlerinin çelişmesi, kırmızı çizgilerinin din olduğu ve dindar gençlik projesi gibi DP döneminde Kore şehitleri için bir avuç kan verdik yakıştırmasına benzer bir biçimde Güneydoğu'da şehit olan gençlerimizden 3-5 kelle verdik diye söz edişi, yine o dönemde İsmet İnönü'nün Uşak'ta taşlattırılması gibi 2010'da CHP liderinin Van'da taşlattırılmış olması, tarikat liderleriyle örtülü bir koalisyon kurulması ve benzeri pek çok şey tarihin bir cilvesi değildir. Daha önce Başbakan'ın Necip Fazıl Kısaküre'nin Gençliğe Hitabe şiirindeki kin vurgusu yapan dizelerini ekranlardan vurgu yapa yapa okuyuşundan söz etmiştik. Bu tutum inanca dönüşmüş bulunan büyük kinin aynı yöntemlerle sürdürülüyor olmasından başka nasıl açıklanabilir ki? Söz konusu kültürü daha önce de vurgulandığı gibi inkar etmiyorlar zaten. Bu kültürü sembolize eden liderlerin aynı kare içindeki devasa posterlerini ülkenin tüm cadde ve sokaklarında sergiliyorlar. Yöntemlerdeki benzerlikler yukarıda anlatılanlarla sınırlı değildir kuşkusuz. Tüm kurum ve kuruluşların istedikleri biçime dönüştürülmesi, yasaların diledikleri yönde düzenlenmesi, her türden karşıtlara her türlü baskı, ülkenin tüm olanaklarını keyfi biçimde kullanma, halk dalkavukçuluğu, borç batağı oluşturmak, iç ve dış siyasette alternatif hiçbir görüşe değer vermemek, güdüme sadık kalmak, kara çalma, böbürlenme, takiye, inkarcılık, kendilerine özgü bir rejim yaratmak ve diğerleri gibi çok önemli benzerlikler de bulunmaktadır. Kinci zihniyet kendilerine özgü bir rejim istiyor. Kendilerine özgür rejim yaratmak konusundaki amaç, ikinci zihniyet açısından aynıdır. Postmodern sultan ve halife yaratmak. Rejimin adı önemli değil onlar açısından. Önemli olan idarenin İslami karakter taşıması ve sonsuza kadar yaratılan sistemle yönetimin kendilerinde olmasıdır. Şimdiki iktidarın yarı başkanlık diye nitelediği bir sistemi kendilerine özgü bir biçimde düzenleyerek 2012 sonunda yeni bir anayasa ile hayata geçirme arzusuna muhalefet partileri sultanlık istiyor söylemleriyle karşılık vermişti. Yalnızca siyasi partiler değil, bu konuda pek çok otorite aynı görüşü ayrıntılar vererek paylaştı. Sürekli gündemde tuttukları bu konu hakkında Adalet Eski Bakanı Profesör Doktor Hikmet Sami Türk, "Başkan mı, seçilmiş padişah mı?" başlıklı makalesinde, AKP'nin önerisi ABD'deki klasik başkanlık sistemi ile adından başka bir benzerliği bulunmayan, başkana tek adam yönetimi yetkilerini tanıyan bir içeriğe sahiptir. Öyle ki başkan ülkeyi başbakanlık kararnameleriyle yönetebilecek, gerekli gördüğü zaman olağanüstü hal ve sıkı yönetim ilan edebilecektir. Sayın Başbakan'ın bu öneriyi Türk sistemi olarak nitelendirmesi belki onun bize özgü bir buluş olduğunu ifade edebilir. Ama parlamenter rejime alternatif bir sistem olabileceği anlamına gelmez. AKP'nin bu önerisinden ancak seçilmiş padişahlar çıkar demişti. AKP liderinin buyrultusuyla parti kurmaylarına hazırlattırılan düzenleme Fransa'dan esinlenmişti. Metni açıklamasalar da içeriğin nasıl biçimlendiğini liderleri de hazırlayanlar da uzunca bir süre TV kanallarında dillendirdiler. Benzer bir rejim arayışı Demokrat Parti'nin son dönemlerinde de yaşanmıştı. Son dönemde ne kadar baskı yaparsa yapsın Menderes tatmin olmuyordu. Var olan kaynaklara eklenen ABD desteklerinin har vurup harman savrulduğu dönemler geride kalmış, her kesimden karşıt sesler yükselmeye başlamıştı. Dudaklarından çıkan her buyrultu anında yerine getirilse de kitleler eskisi gibi sessizliğini korumuyordu. Zindanlar, aydınlar, siyasetçiler, gazeteciler ve diğerleriyle dolsa da hala homurdananlar vardı. Gitgide sertleşen Menderes bu durumdan sıyrılmanın yolunu muhalefeti kökten silmek ve susturmakta aramış ve çareyi Fransa'daki De Gaulle yönteminde görmüştü. Güdümlü bir demokrasiyle meclise istenmeyen partilerden milletvekili gelmeyecek veya emniyet tedbirleri adı altında çok az miktarda gelmesi sağlanacaktı. Menderes de şimdiki başbakan gibi yüzünü Fransa'ya çevirmiş, orada uygulanan sistemden esinlenerek kendine özgü bir rejim yaratmak istemişti. İzmir'de yaptığı bir konuşmada, "Biz öylesine bir demokrasi, öylesine bir hürriyet istiyoruz ki, bulup tatbik etmek mecburiyetindeyiz ki, bu rejimde hürriyetin bütün esasları saklı bulunacak ve rejimin temelini oluşturan bir devlet düzenini kapsayacaktır. Fransa'da bir hürriyet suistimali olmuştu. Fransa'nın referandumla kabul ettiği yeni anayasa, eski anayasadan yüzlerce fersah uzaklaşmış, bambaşka bir ruh içinde yazılmıştır." demişti. İktidardan uzaklaşma ve sorgulanma korkusu nedeniyle erken seçime gitmek, dahası henüz her şey bitmemişken referandum yaparak rejimi değiştirmek arzusundaydı Menderes. Şimdiki iktidarın yeni rejimi de uzlaşmayacak oldukları yeni anayasayı da referanduma götüreceklerini dillendirdiği gibi Menderes de o gün aynı düşüncelerle görüşlerini aktarmıştı. Değiştirerek yaratmak istedikleri o günün ve bugünün Fransa'sındaki rejim uygulanmaz değil kuşkusuz. Ama Menderes bir De Gaulle olmadığı gibi AKP liderinin de herhangi bir Fransa Cumhurbaşkanı niteliğinde olmadığı unutulmamalıdır. Ayrıca bu durum Türkiye'de ikinci zihniyete özgü de değildir. Yozlaşmış siyasi kültürümüz nedeniyle yetiştirdiğimiz her türdeki lideri de böyle değerlendirebiliriz. Lider sultasındaki siyaset karesinde demokrasi çığırtkanlığı yapan hiçbir lider yoktur ki böyle bir fotoğrafın içinde bulunmasın. İkinci zihniyetle diğerlerinin tek ve önemli farkı yeni modern bir sultanlık ve halifelik konusundaki kesin olan ayrılıklarıdır. Elbette her şeye rağmen bu da çok önemli ve yaşamsal bir farktır. Menderes'in İzmir'de yaptığı yukarıdaki konuşmasını İnönü, "Demokrasiye paydos demeye Demokrat Parti Başkanı'nın gücü yetmeyecektir" diye yanıtlamıştı. Demokrat Parti muhalefete olan tutumunu daha da sertleştiriyor. 1954 ve 1957 seçimleri Demokrat Parti'nin estirdiği siyasi terör havasında gerçekleşti. Hüseyin Cahit Yalçın, Metin Toker, Bedi Faik, Şinasi Nahit başta olmak üzere pek çok sayıda gazeteci tutuklu halde yargılandı. Bu durum aydınlar arasında tepkiyle karşılandı. Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran iktidarın bu tür baskıcı uygulamaları kendi parlamenterleri arasında da yadırganmıştı. Basında yayınlanan haberlerle ilgili ispat hakkı tanınması yönündeki görüşlere alay konusu edildi. İktidar grubunda ispat hakkı mı, İsmail hakkı mı diye tekerlemeler üretildi. Bunun üzerine kimi milletvekilleri partiden istifa ederek Hürriyet Partisi adında yeni bir parti kurdu. Muhalefeti susturmak için içeri atmak yöntemi diğer kurumlar yanında siyasi kesimi de kapsadı. Kimi yöneticiler içeri atıldı, kimileri hakkında da soruşturma başlatıldı. Bununla yetinmeyerek zindana tıkılan Osman Bölükbaşı'nın bölgesi olan Kırşehir ili ilçeye dönüştürüldü ve yeni oluşturulan Nevşehir'e bağlandı. İsmet İnönü'nün bölgesi olan Malatya'da ikiye bölündü ve Adıyaman il yapıldı. Muhalefet güç birliğini oluşturuyor. 1950-1955 yılları arasında eldeki döviz kaynaklarının ve dış borç olanaklarının tüketilmesi iktidarı ne yapacağını bilmez bir halde adeta çıldırtmıştı. Girdiği çıkmaz yolda çırpınıyorken sergilediği tutum akıl dışıydı. Bu durumda farklı görüşlerde de olsa muhalefet birleşmeli ve siyasi gidişi evcilleştirmeliydi. Öyle oldu zaten. Cumhuriyet Halk Partisi, Hürriyet Partisi ve Osman Bölükbaşı'nın Millet Partisi bir araya gelerek güç birliğini oluşturdular. Bu durum siyasi tarihimizde bir ilkti. Güç birliği yayınladığı bir bildiriyle amaçlarını özetle şöyle sıralamıştı. 1. Vatandaş hak ve özgürlükleri ile ilgili anayasa hükümlerinin daha açık ve güvenceli hale getirilmesi suretiyle bu hak ve özgürlüklerin özel yasalarla zedelenmesinin önlenmesi. 2. Anayasaya aykırı yönetmeliklerin çıkmasına ve uygulanmasına engel olmak üzere siyasi kuvvetlerin dışında kalacak bir anayasa mahkemesinin kurulması. 3. Mahkeme özgürlüğü ve hakim güvencesinin bir anayasa kurumu haline getirilmesi suretiyle açık ve kalıcı kurallara bağlanması. 4. İki meclis sisteminin kabulü ve uygulamalarda denge unsurunun gözetilmesi. 5. Yasama gücünün yürütme gücü üzerindeki denetimini adil ve gereği gibi yapmasını sağlayacak değişikliklerin yapılması. Güç birliği Demokrat Parti'yi ürkütmüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluğuna dayanarak hızlı bir biçimde seçim kanununa güç birliğini engelleyici, karma liste olanaklarını ortadan kaldıran yeni hükümler ekleyerek bir yasa çıkarttı. Demokrat Parti muhalefeti her türlü engellemede sınır tanımadı. 1957'deki seçim süreci düşündürücüdür. Cumhuriyet Halk Partisi bir seçim bildirisi yayınlayarak partizan yönetime son verileceği, hukuk devleti kurulacağı, özgür mahkeme yargıç güvencesi, yargıçlar kurulu, özgür üniversite, tarafsız radyo, TBMM'de yönetimin denetleneceği, çoğunluk partilerin dışında bulunan partilerin de kendi güçleri oranında temsilci vereceği, yani nispi temsil, iki yapılı meclis, anayasa mahkemesi memurlara sendika hakkı, iktisadi gelişmenin plana bağlanacağı, grev hakkı, sendika özgürlüğü gibi konuları dillendirirken, ki bunlar da ilk kez dillendirilmiş şeylerdi, Demokrat Parti de yine halk dal kavukçuluğunu sürdürmüştü. Nurlu ufuklara doğru sloganıyla büyük kentlerde imar hamlesinden söz etmiş, bir taraftan tesis açılışlarının reklamını yaparken diğer yandan da rastgele temel atma törenleri düzenlemişti. Halk ise bugünkü yapısından farklı değildi. Hüseyin Cahit bir yazısında halkın siyasi konulardan bıktığını ve ürktüğünü vurgulayarak halkın ilgi alanlarının spor ve eğlence konuları olduğunu, ülke sorunlarını sanki onlarla ilgilenen bir esnaf kesimine bıraktığını, siyasetin ise bir meslek veya sanat olmadığını dillendirmişti. 1957 seçimleri Demokrat Parti açısından büyük bir şoktu. Allah o geceki gibi bir seçim gecesi bir daha göstermesin dedikleri bu süreçte yaşananlar kişi ve kurumlar üzerinde sarsıntı yarattı. Özellikle Gaziantep'teki huzursuzluk uç noktadaydı. Devletin kurumu tarafından bu ilde CHP'nin seçim kazandığı ilan edildikten sonra, ki bu duyuruyu iktidar yanlısı olan Zafer Gazetesi bile yayınlamıştı, köylerde unutulan oylar var gerekçesiyle Demokrat Parti'nin 1000 oy farkla kazandığının belirtilmesi isyana ve olaylara neden oldu. Milli Savunma Bakanı'nın Gaziantep'e gelerek oyların yeniden sayılacağını bildirmesi üzerine ortalık sakinleşti. Oyların sayılacağı binanın o gece yanması ise ertesi gün olayların yeniden büyümesine neden oldu. Askeri uçaklar halkı sindirmek üzere alçak uçuş yaptı. CHP adayları başta olmak üzere pek çok kişi tutuklandı. Bu karışık ortamda yurt genelinde seçmen sayısı 12 milyon olan ülkede DP yaklaşık 550 bin oy farkla kazandı. Gergin koşullar nedeniyle de Menderes hükümeti 25 gün sonra kurabildi. Basının ve muhalefetin tepkisini sindirmek için derhal şiddet tedbirleri komisyonu kuruldu. Pek çok gazeteci tutuklandı, en etkin gazete sahipleri de şimdilerde olduğu gibi sindirildi, kimileri de dönerek iktidar yanlısı oldu. Benzer yöntemlerle üniversiteler de susturulma açısından paylarını aldılar. Menderes'in "bu bir demokrasi değil, kan davasıdır" deyişi siyasi açıdan tüm tartışmaları bitirdi. 1957 sonrasında özellikle 1958 ve 1959 yıllarını Türkiye sinir gerginliği içinde tüketti. Menderes'in "bu bir demokrasi değil, kan davasıdır" sözleri DP'li milletvekilleri tarafından sıkça tekrarlandı. Buna karşılık olarak İsmet İnönü'de şiddet yolunu benimseyenler ya gereken yola gelecek yahut da İnönü'nün canını alacaklardır demişti. Her şey iktidar grubunun elinde olduğu halde grup ne yazık ki hiçbir girişimde bulunmadı. Liderlerinin ağzına bakarak sürdürdüler politikalarını. Bu mutlak bir diktatörlüktü kuşkusuz. 1924 Anayasası'nın konuşulduğu sırada meclis kürsüsüne fırlayan genç milletvekilleri Mustafa Kemal'in istemiş olduğu veto hakkına karşı şiddetle direnebilmişlerdi. Dahası bu hakkı Mustafa Kemal'e vermediler. Yetmedi, Mustafa Kemal'e rağmen ikinci grup anayasaya "Türkiye Devleti İslam Devletidir" diye kayıt koydurtmuşlardı. Daha önceki süreçte Menderes'in kimi uygulamalarını eleştirenlerin Samet Ağaoğlu ve F. Lütfi Karaosmanoğlu gibi etkisiz hale getirildiğini de ayrıca belirtmekte yarar vardır. Demokrat Parti'de yaylacı grubunun bölgeci ve bireysel olan gevşek çıkarcı muhalefeti de söz etmeye değmez nitelikteydi. Menderes'in ihtilal korkusuyla Orta Doğu'da önder ve otorite olma rüyası. İktidara geldiği ilk günden itibaren Menderes'in içinde besleyip büyüttüğü ve sık sık dillendirdiği bir ihtilal korkusu, 14 Temmuz 1958'de Bağdat'ta gerçekleşen ihtilalle birlikte yeniden konuşulur oldu. Irak'taki ihtilalle yakından ilgilenen Menderes, kaçabilirlerse eğer Iraklı dostlarının Türkiye'ye hemen getirilmesi için Ürdün'e askeri bir uçak gönderdi. Onlara olan yakınlığı, Mısır'da halkçı bir ihtilal yapmış bulunan Nasır'ın Araplar üzerindeki liderlik iddiasına karşı çıkışlarından kaynaklanmıştı. Menderes de eski Osmanlılık havasından gelen mistik ve romantik bir eğilimle kendisinin ve Türkiye'nin Orta Doğu'da bir nevi önder ve siyasi otorite olmak hayali vardı. Böyle bir rüyanın içeriden olduğu kadar dışarıdan da beslendiğine inandığını vurgulayan Şevket Süreyya Aydemir, bir gece bu konular konuşulurken Menderes'in Fransa ve İngiltere'nin 1956'da Mısır'a saldırışlarını, iki gün daha direnseler de Nasır'ı yere sererlerdi deyişini öne çıkarıyor. Ve söz konusu saldırının ardından Türkiye'nin Süveyş'i korumak gibi tekliflere sürüklendiğini, Bağdat ihtilali sırasında hiçbir davet alınmaksızın Amerika'nın Lübnan'a yaptığı çıkarmaya bizim de katılabileceğimiz yolunda beyanların verildiğini, Celal Bayar'ın Ürdün'ü ziyaretinde Ürdün ordusunun İsrail'e karşı Kudüs şehrinin siperlerinde, bir gün Türklerin de bu siperlerde karşıdaki düşmana karşı savaşabilecekleri yönündeki söylemini anlaşılmaz bir siyasi çıkmaz diye değerlendiriyor. 10. ayrımın sonu. Sayfa 117.